10. ayırım. Bölüm 9. Gündem oluşturma. Gündem belirli zaman diliminde, parantez içinde televizyon haberlerinde, şimdi, o gün, gazete haberlerinde, dün, dergilerde ise yayın periyoduna bağlı olarak haftalık, 15 günlük ya da aylık, önemlilik sırasına göre dizilmiş sorunlar, konular ve olaylar listesidir. İzler kitle üzerinde etkili olmanın yollarından biri olarak değerlendirilen gündem oluşturma, medyanın haberleri sunuş yoluyla halkın düşündüğü ve konuştuğu konuları belirlediği düşüncesine dayanmaktadır. Kitle iletişim araçları dünyayı bizim için inşa etme yeteneğine sahiptir ve bu yönde çalışırlar. Bunu yaparken de belirli bir fikrin alacağı yönü belirlemeksizin kamuoyu için gündem hazırlarlar. Medya izler kitlenin ne hakkında konuşacağına, çoğunluğun gerçekleri ne olarak düşüneceğine ve pek çok insanın sorunlarla mücadele etmede hangi yolu kabul edeceğine dair karar vermede en büyük paya sahiptir. Medyanın gündeme getirdiği, dikkat çektiği konular kamuoyunda da tartışılan konulara dönüştürülür. Kurt Lang ve Gleitz Engels Lang'in değerlendirmesiyle gazeteler sürekli kitle içerisindeki bireylerin ne hakkında düşünmeleri, bilmeleri ve hissetmeleri gerektiğini öneren nesneleri sunarlar. Bernard Cohen ise farklı bir açıdan konuya yaklaşıyor. Basın çoğu zaman insanlara ne düşüneceklerini söylemede başarılı olmayabilir. Fakat okuyucularına ne hakkında düşünmeleri gerektiğini söylemede son derece başarılıdır. Üzerinde tartışılan, konuşulan konuların büyük bir bölümünü yani gündemi, medyanın belirlediği gerçeği, medya dışındaki güçleri de bu alanda etki yaratmaya yöneltmiştir. Sayfa 133. A. Medyanın gündemini kim belirler? Medyanın gündemini kimin belirlediği tartışma konusudur. Bu alanda çok sayıda araştırmanın yapıldığı ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde medyanın gündemi üzerinde etkili olması mümkün seçeneklerden birinin Birleşik Devletleri Başkanı olduğu görüşü egemendir. Başkan, ülkenin bir numaralı haber üreticisidir ve pek çok kişinin ulaşamadığı medyaya ulaşma olanağı vardır. Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın gündemi belirlemede etkin rol oynadığı 12 Eylül 1980'den itibaren yapılacak bir değerlendirmeyle ortaya çıkartılabilir. 12 Eylül darbesinden sonra Devlet Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren, 1989 yılına kadar siyasal, ekonomik ve toplumsal konulardaki açıklamalarıyla belirleyici olmuştur. 1983 seçimlerinden sonra Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal da gündemin belirleyicileri arasında yer almıştır. Turgut Özal, 8. Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra parantez içinde 1989-1993 tarihleri arasında gündem belirleyicisi ve değiştireni olmuştur. Gerçi siyasi yasakların kalkmasından sonra parantez içinde 1987 DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de Turgut Özal'a karşı politikaları dile getirerek gündemin belirlenmesinde zaman zaman rol oynamıştır. Süleyman Demirel daha sonra başbakan olduğu 1991-1993 dönemde özel politikaları karşıtlığı çerçevesinde gündeme gelmiştir. Süleyman Demirel 9. Cumhurbaşkanı olarak yurt içinde katıldığı etkinliklerle parantez içinde toplantı, temel atma ve tesisi hizmet açma, demeç gibi gündemde kalmıştır. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de hukuk devleti, demokrasi konularında kararlı tutumu ve açıklamalarıyla gündemi belirlemiştir. Türkiye'deki siyasal yapı dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar gündemin belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Belirli bir siyasi yapının içinden gelen Cumhurbaşkanlarının bu özelliklerini gündemde kalma ya da gündem yaratarak devam ettirdikleri gözlenmektedir. Ekonomik kriz sonrası Devlet Bakanlığına atanan Kemal Derviş de ekonomide yapılması gerekenler konusunda gündemi belirlemiştir. Kemal Derviş ile kabinedeki diğer bakanlar arasındaki görüş ayrılıkları da medya tarafından gündeme taşınmıştır. Sayfa 134. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da yasama çalışmaları dolayısıyla gündeme gelmektedir. Meclis, yasama, denetim çalışmalarının yanı sıra yolsuzluk iddiaları ve milletvekillerinin maaşları gibi durumlarda gündemi belirlemektedir. Siyasi partiler hazırladıkları projelerle ya da iktidara karşı yönelttikleri iddialar dolayısıyla medyada yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları da gündemi belirlemektedir. 28 Şubat sürecinde Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Güven Erkaya'nın tutum ve açıklamalarının gündemi ne kadar belirlediği daha sonra yayınlanan çeşitli anı ve araştırma kitaplarıyla da ortaya çıkmıştır. TÜSİAD, TİSK gibi sermaye, DİSK, Türk İş, Hak İş gibi emek ağırlıklı örgütlenmeler gündemde etkili olmak için çaba harcarlar. Bunlar arasında son yıllarda gündemi belirleyen daha çok TÜSİAD olmuştur. TÜSİAD hazırladığı demokratikleşme paketi ve raporlarla kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Gene TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan'ın 26 Kasım 2001 tarihinde yaptığı Türkiye'nin Sayın Denktaş'ın uzlaşmaz tutumunu desteklemesini doğru bulmuyoruz açıklaması Kıbrıs konusunda tartışma yarattı. Medyada bu konuda gündemde tutarak toplumsal ve siyasal yaşamda etkili çevrelerin görüşlerini aktarmıştır. Ama aynı dönemlerde Türk İş'in Avrupa Birliği konusunda hazırladığı rapor birkaç satırlık haberle geçiştirilmiştir. Ve raporun Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine yönelik eleştirel tavrı yeterince değerlendirilmemiştir. Sivil toplum kuruluşları son yıllarda düzenledikleri etkinliklerle öne çıkmaktadır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İnsan Hakları Derneği gibi hazırladıkları rapor ve etkinliklerle gündemde yer almaktadır. Kimi zaman da gündemi belirlemektedirler. Tanınmış kişiler de yaptıkları açıklamalarla ya da karıştıkları olaylar nedeniyle gündeme gelmektedir. Zaman zaman gündemi de belirlemektedirler. Örneğin iş adamı Sakıp Sabancı, türkücü İbrahim Tatlıses, sinema oyuncusu Yılmaz Güney, şair Nazım Hikmet gibi. Gündem belirlemede bir başka unsur da aniden gelişen olaylardır. Medya gün içinde ani gelişen, parantez içinde trafik kazası, deprem, yangın, sel, çevre kirliliği, cinayet, yangın gibi olaylarla ekonomik, politik, toplumsal, kültürel gibi içerikli toplantı ve açıklamalara da yer verir. Sayfa 135. Örneğin 17 Ağustos 2001'de İzmit'te ve 12 Kasım 2001'de Düzce'de meydana gelen depremler uzun süre gündemi belirledi. Bu iki depremin toplumsal ve ekonomik hayat üzerindeki etkisi de uzun sürdüğü için medya sürekli konuyu gündemde tuttu. Medyanın gündeminin bir bölümünü süreklilik halinde devam eden olaylara da dayanabilir. Susurluk davası süreci öncesi ve sonrası ortaya çıkan durumlar buna örnektir. Kısaca medya bir konuyu, sorunu, kişiyi sürekli gündemde tutabilir, gelişmelerini aktarabilir. Medyanın gündeme getirdiği ya da medyada yer alan bir konuya siyasi, ekonomik gibi çevrelerin ilgisiz kalması beklenemez. Gündem belirlemeye son bir örnek olarak Ocak 2002'de edebiyat alanında Orhan Pamuk'un Kar romanı gösterilebilir. Kar romanı gündemin nasıl yaratıldığına iyi bir örnektir. Öncelikle bir reklam tekniği olarak kent içindeki billboardlarda romanı tanıtan afişler yer almıştır. Daha sonra edebiyat dergileri, gazeteler, televizyonlar bu duruma ilgisiz kalmadı. Bu durum gündem yaratılmasında herhangi bir yayın kuruluşunun ilgilendiği bir konuya başka bir yayın kuruluşunun ilgisiz kalmamasının da etkili olduğunu göstermektedir. Görüldüğü gibi gündem belirleme dinamik bir süreçtir. Ekonomik, politik, sanat, kültür, spor gibi alanlardaki iktidar odakları gündemi oluşturur ve yönlendirirler. Muhaliflerin gündemi belirleme etkileri daha sınırlıdır. Medya sahiplerinin egemen ideolojiyle çatışmalı durumları muhalif söylem açısından bir alan yaratır. Medyanın egemen söylemle ne kadar örtüştüğü, ne kadar çatıştığı, medyanın dayandığı sermaye grubunun niteliğiyle bağlantılıdır. Medyanın gündemini haber değerlendirme ölçütlerine dayandırdığı görüşü de egemendir. Ancak haber değerlendirme ölçütlerinin ele alındığı bölümde de vurguladığımız gibi medyayı oluşturan sermaye yapısı medyakrasi, parantez içinde medya içi örgütsel yapıda karar verenler etkili olmaktadır. Medyanın gündemiyle halkın gündeminin ne kadar örtüştüğü ve çatıştığı da tartışma konusudur. Kahvede, pazarda, çarşıda, okulda, aile ortamında konuşulanlar ne kadar medyada yer almaktadır? Ya da o tartışılan konuların gerisindeki sorunlar? Örneğin 16 Kasım 2000 ve 19 Şubat 2001 tarihlerinde su yüzüne çıkan ekonomik kriz öncesi gazetelere ve televizyonlara bakıldığında her şey güllük gülistanlıktır. Sayfa 136. Kriz tarihinden bir ay öncesine kadar gazete başlıklarına bakıldığında medyanın gündemi nasıl oluşturduğu ortaya çıkar. Ekonomi iyiye gidiyor başlıklı haberler o dönemde medyanın gerçeklerle nasıl bağlantı kurduğunu, tersini söylersek hangi çıkarlar uğruna gerçeği örttüğünü akla getirmektedir. Türkiye'de 19 Şubat 2001 tarihte gündeme gelen ekonomik krizden sonra işsizlik önemli sırada yer almasına rağmen işsiz kalanlara ağırlık verilmemiş, tersine televole tarzı habercilik anlayışı doğrultusunda kim kiminle nerede tarzı haberler öne çıkarılmıştır. Türkiye tarihinde ilk kez entelektüel sermaye olarak nitelendirilen kesimler de işsiz kalmış ancak bunların sorunları görmezden gelinmiştir. Parantez içinde kriz ve görmezden gelinenler konusu da bizce medyanın işlevinin sorgulanması açısından önem taşımaktadır. Medya bu anlamda bazı konuları öne çıkararak büyütmektedir, bazı konulara ise ilgisiz kalmaktadır. Yani medya bazı konuları önemli, bazı konuları ise önemsiz hale getirmektedir. B. Gündemi etkilemede bazı özel hususlar. A. Konu teklifçiliği. Bir konu hakkında medyanın dikkatini çeken, bir konuya önem veren, ilgi gösteren bireyler ya da kurumlardır. Bu kişi ya da kurumlar eşik bekçilerine haber yapılması için öneride bulunurlar. Reklamcılar Derneği'nin ekonomik kriz sonrası başlattığı Türkiye için seve seve buna bir örnektir. Sokak Çocukları Derneği'nin sokak çocuklarına sahip çıkalım kampanyası benzer bir girişimdir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin kıtaların buluştuğu yerde buluşalım 2000, 2004, 2008 kampanyaları da bu konu teklifçiliğine bir örnektir. Halkla ilişkiler şirketleri de medya içeriklerini konu teklifçisi olarak etkilemektedir. Robert Albritton ve Mannheim'ın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Arjantin, Endonezya, Kore ve Filipinleri de kapsayan araştırması 3. dünya ülkelerinde haber akışını kontrol etmenin mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Sayfa 137. Medya savunuculuğu. Medya kuruluşlarının bazı konuları gündeme getirerek kamuoyunu ve siyaseti etkilediği görülmektedir. 1987 yılında TRT İstanbul Radyosu ile Milliyet Gazetesi'nin Güneydoğu'daki okullara yönelik başlattığı "Her fidana bir damla su" kampanyası buna örnektir. NTV ile Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü 1 milyon çocuğa eğitim, TRT'nin 1997 yılında yürüttüğü Mehmetçik'le el ele, TRT'nin 17 Ağustos depreminden sonra TRT'nin başlattığı "Gün bugündür" bu kapsamdaki kampanyalardır. C. Ateşleyici olaylar. Gündem belirleme konusunda yapılan araştırmalarda ateşleyici ya da ani gelişen olayların gündeme yerleştirilmedeki rolüdür. Örneğin 13 Mart 1994 yılında İstanbul Boğazı'nda meydana gelen kazadan sonra çevreci kuruluşlar İstanbul Boğazı'ndan petrol yüklü tankerlerin geçişi konusunda daha duyarlı oldular. Bu kazada Nassiya adlı petrol yüklü tanker ile Shipbroker adlı kuru yük gemisi çarpışmıştı. Boğaz adeta alevler içinde kalmış, kent halkı kendilerini bekleyen tehlikenin farkına o gün varmıştı. Kazada her iki gemiden toplam 29 gemici ölmüştü. 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Ticaret Merkezi'ne ait iki gökdelen ile Pentagon'a 3 uçakla yapılan intihar saldırıları da dünyada bu eylemin terör olarak tanımlanmasına yol açmıştı. Bu olay sonrasında terör bütün ülkelerin bir numaralı gündem maddesi haline gelmiştir. D. Medya kuruluşları arasındaki etkileşim. Bir medya kuruluşunda ele alınan bir konuya başka bir medya kuruluşunda da benzer içerik, süre ve yer ayırdıkları görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma Times'ta ele alınan bir konunun diğer haber kurumları tarafından da ele alındığını ortaya koyuyor. Times, o günkü kabağının ertesi günkü gazetelerin gündemini oluşturduğunu belirtiyor. Deering ve Rogers'ın yaptığı araştırma haber içeriklerinde söylenilenlerin farklı iken haber çatısının ve sayısının birbirine yakın olmasının nedenini gazetecilerin birbirini kontrol etmelerinden kaynaklanan etkilere bağlamaktadır. Sayfa 138. Bunda eşik bekçilerinin dünya görüşlerinin büyük ölçüde uyuşmalarının ve benzer geçmiş ve deneyimleri paylaşmaları sonucu oluşturdukları haber değeri kavramına yükledikleri anlamında benzer olmasının rolü vardır. E. Gerçek yaşam göstergeleri. 1. Toplumsal sorunun riskinin ya da şiddetinin derecesini az ya da çok nesnel biçimde ölçen değişken ya da değişkenlere gerçek yaşam önergesi deniliyor. Ekonomik krizden sonra giderek artan işsizlik, 1970'lerin ortasından itibaren düşürülemeyen enflasyon gibi gerçek yaşam göstergeleri olarak değerlendirilir. F. Gündem yanlılığı. Medyanın seçtiği konular belirli bir ideolojinin lehine ya da aleyhine olmaktadır. Örneğin, laiklik konusunda her medya kuruluşunun tavrı aynı değildir. Benzer durum 28 Şubat sürecinde de medyaya farklı ideolojik eğilimlerin öne çıktığını ortaya koymuştur. C. Gündem belirlemede eşik bekçilerinin rolü. Medyada eşik bekçilerinin gündem belirlemede oynadığı rollerle ilgili İrfan Erdoğan ve Korkmaz Alemdar'ın bulguları şunlardır. 1. Eşik bekçileri haber içeriğini taşıyan enformasyonlarla ilgili karar verirken izleyicileri düşünmezler. 2. Haber servisleri yazı işleri sorumlularını etkiler. 3. Dış haberlerde, siyasal haberlerde ayrıca dramatik etki yaratacak sansasyonel ve magazin içerikli haberlerde eşik bekçileri aynı konular üzerinde durur, aynı haberleri verirler. Bu çerçevede birinin verip ötekinin vermediği haber yoktur. 4. İzler kitleye ulaşan haberlerin kaynağının çoğu resmidir. Bunların bir kısmını muhabir kendi girişimleriyle, parantez içinde demeç, araştırma, mülakat, bir kısmını düzenlenen verili ortamdan, parantez içinde basın toplantısı, konferans, panel, bir kısmını kaynağın sağladığı verilerden, basın bildirisi, kaynağın belirli alanda yaptırdığı raporlar, araştırmalar gibi, bir kısmını da yarı resmi kaynaklardan, parantez içinde gizli, hükümet dışı örgütler ve kurumlardan ya da başka radyo, televizyon, gazete, dergi ve bunun gibilerden elde eder. Sayfa 139. D. Gündem yapılandırma. Gündem yapılandırma bir konunun halkın gündeminde yer almasının bir dizi aşamadan geçtiği ve zaman aldığı varsayımına dayanır. Gündem yapılandırmasıyla ilgili Glades, Engel ve Kurt Lang'in belirlemeleri şöyle. 1. Basın bazı olayları ya da faaliyetleri aydınlatır ve onları ayakta tutar. 2. Değişik türdeki sorunlar dikkat çekmek için değişik tür ve miktarda haberin işlenmesini gerektirir. Watergate bir yüksek eşik sorunuydu. Bundan ötürü halkın dikkatine sunmak için uygun bir medya kapsamı gerektirdi. 3. Dikkatin odaklaştığı olaylar ya da faaliyetlerin sınırları çizilmiş olmalıdır veya anlaşılabilecek kavramlar içerisinde verilmelidir. Watergate'in sınırlı, özgün olarak seçim kampanyasında partizan bir konu olarak çerçevelenmiş ve bu da Watergate'in değişik bir çerçeve içerisinde çok yaygın bir politik yozlaşma belirtisi olma gibi algılanmasını zorlaştırmıştır. 4. Medyanın kullandığı dil bir konunun öneminin algılanmasını etkileyebilir. Watergate krizinden ilk başlarda hırsızlık olarak söz etmek aylarca olayın küçümsenmesine yol açtı. Daha sonra sözcüğün skandal sözüne dönüştürülmesi daha fazla önem kazandırdı. 5. Medya, politik görünümdeki yeri kolayca tanınan ikinci sembollere karşı dikkat odağı olmaya başlayan faaliyet ve olayları birbirine bağlar. İnsanlar konularıyla ilgili taraf olmak için bir temelde gereksinim duyarlar. Watergate olayında insanlar bu temeli oluşturmak için gerçekleri ortaya çıkarma gereksinimini ve hükümete güven gibi ikincil sembollere bağlanmaya başladığından yardım gördüler. 6. Gündem yapılandırma. İyi tanınan, güvenilir kişiler bir konu hakkında konuşmaya başladığında hızlandırılır. 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen olay önce bir trafik kazası olarak algılanmıştır. Ancak ölenler arasında üzerinde Mehmet Özbay adına düzenlenmiş kimlik bulunan Abdullah Çatlı ile Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ'ın bulunması, yaralanan kişinin ise Bucak Aşiret Reisi DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak'ın olması medyanın olayı farklı biçimde ele almasına yol açmıştır. Bu kişiler bir arada hangi amaçlarla niye bulunuyorlardı sorusu devlet içinde çeteleşme konusunu gündeme getirmiştir. Son 25 yılda yaşanan ancak kamuoyunca fazla bilinmeyen ilişkiler açıklanmıştır. Medyanın bu olaylar arasındaki bağı kurması olayın yargıya intikal etmesini de sağlamıştır. Medya bir konuyu ele aldığında bununla ilgili haberleri devam ettirme eğilimine girer. Gündemde belirli bir konu işlenirken başka konuların gündeme gelmemesinin nedeni budur. Olaylar ancak siyasal ve nitelik bakımından belirli bir düzeye ulaştıktan sonra tek tek izlenerek medya gündemine girer. Kısaca medya ya belirli bir konuyu ya da belirli konuları sürekli haber haline getirerek gündemde tutmaktadır. Böylece kamuoyunun o habere karşı ilgisi artmaktadır. Ancak enformasyon bombardımanı haline sürekli o konu ya da durumun aktarılması izler kitlede duyarsızlık yaratabilir. Eğer ele alınan haber içeriğiyle ilgili demokratik mekanizmalar işletilmez ve kamuoyu vicdanı o konuda tatmin edilmezse izler kitlede değişen bir şey yok, anlayışı pekişir. Kültürel zeminde eski tas, eski hamam anlayışının güçlü olduğu gerçeği de göz önüne alınırsa, bumerang etkisi olarak adlandırılan, habere konu olan içeriğin ters bir duruma yol açması söz konusu olabilir. Yani haberin içeriği, kullanım sıklığı, izler kitlede bıkkınlık yaratmamalıdır. Medyanın bir konuyu sunum biçiminin medya gündeminden düşmesinde ya da tırmanmasında belirleyici olduğu görüşü egemendir. Halkın gündemi nasıl ölçülür? Halkın gündemini göz önüne alma ve ölçmede çeşitli yollar vardır. Birincisi, kişinin ne tür konularla ilgilendiği soruşturulur. Kamuoyu araştırmalarının yaptığı budur. Bu incelemelerde kamuoyu bireysel inanç ve görüşlerin toplamı olarak tanımlanır. İkinci yol, arkadaşlar ve tanıdıklar arasında hangi konuların tartışıldığının incelenmesidir. Kişilerin önemli gördükleri konular öteki kişilerle konuştukları ile ilgilidir. Fakat özdeş değildir. Sayfa 141. Bazı bulgulara göre konuşma gündemi haftadan haftaya hızla değişir ve kamu konularının gündemi zaman içinde daha istikrarlı kalır. Üçüncü yol, toplumdaki kişilerin kamuoyunu algılaması ile uğraşır. Mac Combi'ye göre izleyici gündemi hangi soruların ve kimin görüşü açısından sorulduğuna bağlıdır. Bu kişilerin kendi kendilerini algılaması, arkadaşlarını algılaması ya da genel görüşleri olabilir. Dolayısıyla bir tek değil birçok kamuoyu vardır. Medyanın hangi konuları önemli, hangi konuları önemsiz hale getirdiği, gazetelerde o konunun birinci sayfasında yer alıp almadığı ve kaç sütun üzerinden verildiği ile yakından ilgilidir. Ele alınan konu tek sütun üzerinden iç sayfalarda verildiğinde yeterince dikkat çekmez. O gazetenin bu habere yeterince değer vermediği ortaya çıkar. Aynı durum televizyon açısından haberin hangi bültende, hangi sırada, hangi süreyle yer aldığı ile bağlantılıdır. Yani televizyonlarda ana haber bülteninde ve ilk sıralarda yer almayan, süresi uzun olmayan bir konunun gündem açısından önemli olmadığı sonucu çıkarılır. Ancak televizyonlar ya da gazeteler tek bir konuyu gündeme getirmeyebilir. Birkaç konuya izler kitlenin etkisini çekmek isteyebilir. Bu durumda gazetelerde ilk sayfada yer alan haberler, televizyonlarda ise parantez içinde haber süresi, bültendeki yeri, olay yerinden yapılan naklen yayın gibi haberin önemini vurgular. Fakat önem verilen haberden sonraki haber de o yayın kuruluşunun tavrını ortaya koyar. Eğer gündeme getirilen olay, durum gibi sonrasında magazin içerikli bir haber verilirse bu mesajı etkisizleştirir. Yayın kuruluşunun gündeme getirdiği konu sonrasında yayınladığı haber bu açıdan önemlidir. Yayın kuruluşunun gündeme getirdiği konu hakkındaki tavrını yansıtır. Medya bazı konulara yer vererek, bazı konulara da yer vermeyerek gündemi etkiliyor, yönlendiriyor. F. Konuların gündemin üç sıralarına yerleşmesi ya da gündemden düşmesine yol açan etmenler. Gündemde yer alan konular rastlantısal olarak ilk sıralara taşınmaz. Hangi konuların gündemin üst sıralarında yer alacağını belirleyen unsurlar şöyle sıralanmaktadır. Sayfa 142. A. Umulan fayda. Toplumsal yapıda örgütlenmiş kesimler dile getirilen konunun gündemin ilk sıralarında yer almasını isterken, çıkarları çatışan gruplar gündemden düşmesini umarlar. Çatışan taraflar tek başına gündemi belirleyecek durumda olmadıklarında umdukları faydayı sağlamak için farklı gruplarla işbirliğine girerler. Ekonomik ve politik güç odakları bunun için basın toplantısı, miting, konferans, yürüyüş gibi etkinlikler düzenlerler. Böylece bir konu ya da sorun hakkında kendi görüşlerini, çözümlerini dile getirirler. Medyada yer alan gündem maddelerine bakıldığında konunun gündemde kalmasından ya da gündemden çıkarılmasından fayda uman taraflar olduğu fark edilir. Farklı çıkarların sözcüsü olan grupların çatışmalı durumları gündem belirleme mücadelesi olarak ortaya çıkmaktadır. B. Gündem konularının sınırlı olması. Gündem konuları medya, kamu ve politik alanlarda önemlilik sırasına göre yukarıdan aşağıya doğru düzilmiş durumdadır. Vurgulanması gereken şudur. Gündem maddesi sayısı sınırsız değildir. Gazetelerin birinci sayfadan verdikleri gündem konularının sayısı 5 ila 8 arasında değişmektedir. Kamu gündeminin de sınırlı bir gündem taşıma kapasitesi vardır. İzleyicilerden gündemlerindeki en önemli konuları sergilemeleri istediğinde ortalama en çok 4 ya da 5 konu sayabildikleri belirlenmiştir. Konuların gündeme düşüş ve yükselişleriyle ilgili şu sonuçları çıkartabiliriz. 1. Gündemdeki konular bir süreç aracılığıyla gündeme yükselirler ve düşerler. Bireyler sınırlı sayıda gündem konusuna ilgi duyabilir. 3. Konular gündem konusu olarak seçilebilmek ve gündemin üst sıralarına çıkabilmek için birbirleriyle yarış halindedirler. Kurumların da gazete ve televizyon, dergi, meclis, belediye meclisi ve kamu kuruluşları gibi belirli taşıma kapasitesi vardır. Bu nedenle belirli bir zamanda gündeme girebilecek gündem maddelerinin sayısı sınırlıdır. C. Haber içeriğine etki eden öğeler. Bu öğeler medya gündeminde yer alan konuların, haberlerin sıralanışını önemli ölçüde etkiler. Shoemaker ve Rees'in belirlemesiyle bu etkiler şunlardır. Sayfa 143. 1. Medya çalışanlarından kaynaklanan etkiler. Bireysel etkiler düzeyi de denilen etkiler. Medya çalışanlarının kişisel özellikleri, tutumları, değerleri, inançları, etnik kökenleri, mesleki birikimleri ve rollerini kapsamaktadır. Olayı ilk elden yeniden kurgulayan ve ürün ya da haber haline dönüşünceye kadar geçen süreç içindeki insan unsurundan kaynaklanan etkiler bu düzeyde tanımlanmaktadır. 2. Çalışma düzeninden kaynaklanan etkiler. Medya rutinleri düzeyi de denilen bu düzeyde daha çok sosyolojik yaklaşım çerçevesinde izlenen ve yayın periyodu, zaman kısıtlılığı, yer sınırlılığı, haber yazım kuralları, haber değeri, objektiflik ve haber kaynağına olan bağlılıktan doğan etkileri kapsamaktadır. Medya rutinleri, habercilerin işlerini yaparken kullandıkları rutinleşmiş, yinelenen pratiklerdir. 3. Kurumsal amaçlardan kaynaklanan etkiler. Medya örgütlerinin amaçları vardır. Bunlardan en yaygını para kazanmaktır. Medya örgütlerinin bu amaçları içerik üzerinde sayısız şekilde etkiye sahip olabilir. Her kurum içi örgütlenmede olduğu gibi hiyerarşik yapının bulunduğu medyada salt ekonomik değil politik amaçlar da söz konusu olmaktadır. Medyakrasi olarak adlandırılan medya içi bürokratik mekanizma medyanın sahiplerinin hedefleriyle uyum halindedir. 4. Kurum dışından gelen etkiler. Daha çok haber kaynakları anlamında baskı gruplarının belirli bir içerik için yürüttükleri lobi faaliyetlerinin, medyada yer alabilmek için olaylar yaratmalarının ve yasal anlamda hükümetin baskılarının doğurduğu etkiler bu kapsama girmektedir. 5. İdeolojik eğilimlerin etkileri. Araştırmalarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki süreci açıklayan Shoemaker ve Rees, bu ülkedeki ideolojinin temel taşlarını kapitalist ekonomi, özel mülkiyet, kişisel girişim yoluyla kar etme ve serbest pazarın değerine inanmanın belirlediğini vurguluyorlar. Bu 5 kategori etkiler hiyerarşisi olarak adlandırılmaktadır. Bu hiyerarşide ideoloji en tepede yer alır ve diğer tüm seviyelere doğru sürgeç işlevi görür. Vurgulanması gereken şudur, medya ideolojik işlevini yan tuttuğu konularla da ortaya koymaktadır. Sayfa 144. Kuma parçası. Ertuğrul Özkök. Medya mafyası ihaneti affeder mi? Durup dururken kulağımıza kar suyu kaçıracak ama şu soruyu yazmadan edemeyeceğim. Mafya ile medya arasında bir benzerlik var mıdır? Soruyu soran benim ama evet, mafya ile medya arasında bir benzerlik vardır diyen Amerikalı bir gazeteci. Hafta sonu onun yazdığı Bias adlı yeni kitabını okudum. Ünlü gazeteci. Kitap yeni çıktı. Amerikan medya çevrelerinde epey lafı ediliyor. Yazar, Amerika'nın üç büyük kanalından biri olan CBC'nin ünlü enkormanı Dan Rather'ın yanında uzun yıllar çalışmış bir gazeteci olan Bernard Goldberg. Bias, taraf tutmak, tarafgirlik olarak çevrilebilir. Yazarın tezi şu: bugün Amerikan televizyon haberciliğine demokrat liberal bir haber mafyası egemendir. Ve Amerikan halkı bütün haberleri bu çetenin taraflı gözüyle izler. Yazar kitaba yukarıda sorduğum soruyla başlıyor. Bir gün televizyonda Amerikan mafyasını anlatan Soprano dizisini seyrederken birden şunu fark etmiş: mafyanın kuralları ile haber mafyasının kuralları birbirine çok benziyor. Mafyanın affetmeyeceği en önemli yanlış şuymuş: aile içinden birinin yanlış bir kişiyle konuşması. Türkçe argodaki karşılığı ile şöyle desek belki daha kolay anlaşılır: bir mafya üyesinin aile dışından birine ötmesi. Yazar, mafya işte bunu affetmez diyor. Ve aynı kuralın Amerikan haber mafyasında da geçerli olduğunu iddia ediyor. Örnek olarak da birlikte çalıştığı ünlü anchorman'ın Dan Rather'ı veriyor. Tıpkı büyük haber babaları gibi, tıpkı büyük mafya babaları gibi Dan'ın da aile içinden birine ötmesini affetmediğini iddia ediyor. Omerta kuralı. Kitabın yazarı 25 yıl birlikte çalıştıktan sonra bir gün oturup Wall Street Journal gazetesinin görüş bölümüne bir yazı yazarak CBC News'te haberlerin nasıl sol liberal bir sözgeçten geçirilerek çarpıtıldığını anlatmış. Kendi deyişiyle o gün Umerta kuralını ihlal etmiş ve bu onun CBC'de sonu olmuş. Yazının çıktığı gün Playboy dergisinde çalışan bir arkadaşı onu arayıp şaka yollu şunu söylemiş: hemen FBI'ya başvur, seni tanık koruma programına alsınlar. Sayfa 145. Dan Rather'ın ekibinden biri arkadaşlarının bu hareketini şöyle değerlendirmiş: bu olayda kendimi eşine tecavüz edilmiş çocuğu kaçırılmış gibi hissettim. Haber eliti. Kitabın yazarı öteki iki büyük kanalın ünlü anchormanları Peter Jennings ve Tom Brokaw'dan da benzer örnekler veriyor. Ve Amerikan haberciliğini işte bu haber mafyasının yönettiğini söylüyor. Yazar bu haber elitinin Manhattan ve Georgetown gibi kendilerine ait gettolarda oturduğunu, halkın içine hiç girmediğini ama oturdukları yerden ahkam kestiğini söylüyor. Suçlamalar size tanıdık gelmedi mi? Bizde de bir takım gazeteciler durmadan başka gazetecileri plazalarda oturmakla, halkın içine girmemekle eleştirmiyorlar mı? Gerçi biz de bu eleştirileri yaparken bazılarının bırakın halkın içine girmeyi, aynı gazetedeki öteki arkadaşlarının içine bile girmediklerini, binaların garajlarından direkt odalarına çıkıp akşama kadar orada oturduklarını biliyoruz. Ama plaza gazeteciliği eleştirisi ile ikiyüzlülüğün dünyadaki en müthiş örneklerini vermekte hiçbir sakınca görmezler. Ben de Türkiye'de kendine liberal etiketi yapıştırmış bir kesimin medyada, toplumda sahip olduğu yüzlerce kere daha fazla temsil edildiğine inanıyorum. Ama benim üzerimde durmak istediğim asıl mesele şu. Acaba her çalışma ortamının kendine ait bir omerta kuralının bulunması gerekmez mi? Ben uzun süre bir ekipte çalışıp hiçbir eleştiri yapmadan bekleyip daha sonra içeride olup biteni yazan insanlara hep şüpheyle baktım. Daha doğrusu kendini melek yerine koyup bütün ötekileri şeytan olarak tanımlayan bu yaklaşımlardan iğrendim. Ama size bunca yıllık yöneticiliğin ve iş yeri arkadaşlığının hepimize ispatladığı bir gerçeği söyleyeyim mi? Aile içi kural. Aile içi kuralları çiğneyenler başarılı gazeteciler arasından çıkmıyor. Nerede mesleğini ıskalamış, hayatında doğru dürüst hiçbir mesleki başarıya imza atmamış insan varsa böyle davranışlar onlardan çıkıyor. Don Rather, Peter Jennings, Tom Brokaw yıllardır o koltuklarda oturuyorlar. Aileye ihanet edenler gidiyor. Onlar sapasağlam ayaktadırlar. Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi, 29 Ocak 2002, sayfa 146.